Herkese merhaba. Popüler kültürün farklı evrenlerinden gelen çağrılara kulak verdiğimiz Farklı Evren Podcast geri döndü. Üzerimdeki ölü toprağını Spider-Man No Way Home incelemesiyle atmıştım. Şimdi de düzenli bir içeriğe başlamamın zamanı geldiğine karar verdim. Tabii ki doğruyu söylemek gerekirse bu yoğun olduğum ve Farklı Evren'e podcast'te vakit ayıramadığım süreçte geek nerd içeriklere, entertainment sektörüne ayırdığım vakit azalmış durumda. Fakat internete vakit ayırmaya tabii ki devam ettim. Özellikle Twitter'da hala bolca takılıyorum. Bunu bu yoğun dönemin öncesinde de yapıyordum ve o zamandan beri aklımda olan bir fikir vardı. Neden internet gündemini, sekmelerimde kalanları, haberleri, Twitter kavgalarını sizlerle birlikte yorumlamıyorum. Yani böyle aklıma takılanları paylaşacağım, mümkünse sizinle Instagram üzerinden fikir alışverişinde bulunabileceğimiz bir program hayalim var. Şu anda da onun ilk bölümüyle karşınızdayım. Bugünkü konu örneklerimden, bugünkü programın akışından açıkçası aklımdaki fikir daha iyi anlaşılır olacaktır. Ama tabii ki geri bildirimlerinizi de bekliyorum. Bu akışı da bu şekilde birlikte şekillendirebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Diyerek aslında hemen başlamak istiyorum ilk konu başlığımla birlikte. Farklı Evren Podcast geri döndüğü için birazcık daha böyle entertainment sektöründen giriş yapmak istedim ve HBO Max'i konuşmak istiyorum. HBO Max, yani HBO'nun streaming platformu, 2022 yılında Türkiye'ye geliyor arkadaşlar. Bunun için de Turkcell TV Plus'ın genel müdürü HBO Max'e geçiş yapmış. Geçtiğimiz yıl HBO Max, Zack Snyder'ın Justice League'ini tüm dünyaya aynı anda yayına sunmuştu. Türkiye'de olmadığı için ise Turkcell TV Plus'ta yayınlanmıştı. Bu bizim için de yeni bir şeydi yanılmıyorsam. Böyle tüm dünyayla aynı anda para verip bir yerden filmi izlemek, ekstra para verip, yani Netflix üyesi olarak değil de hani HBO Max'e de üye olsak biz o filme para verecektik. Bunu Turkcell TV Plus'a para vererek gerçekleştirdik. Bu başarıyı sağlayan insan da HBO Max'in dikkatini çekmiş ki oraya transfer olabilmiş gibi görünüyor şu anda. Neyse, benim asas dikkat çekmek istediğim konu burada. Ülkemizde kızışacak olan streaming platformları rekabeti. Çünkü Disney Plus da geliyor bir yandan ve ben açıkçası onların gelişlerinin ülkemizdeki Blue TV, Beyin gibi yerli platformlara zarar vereceğini düşünüyorum. Ha tabii burada Beyin'in yerelliği, Blue TV'de diyeceksiniz işte yüzde bilmem kaçı Discovery'ye satıldı. Bunlar sorgulanabilen şeyler ama diğer global firmalardan onları ayrı tutarak streaming piyasasında zarar görebileceklerini düşünüyorum. Çünkü HBO içeriklerini kullanan iki platformdu bunlar. Evet, işte kendi orijinal içerikleri var. Evet, yurt dışındaki normal people gibi niş içerikleri getirebiliyorlar. Fakat daha güçlü oldukları, onların da kataloglarını zenginleştiren HBO içerikleri de, örneğin Blue TV Game of Thrones'un çok fazla reklamını yapmıştır hatırlıyorsanız. Zaten Game of Thrones yurt dışında yayınlanırken de Beyin'de yayınlanıyordu vesaire. Onlar eğer ki farklı bir lisans anlaşması yoksa bilmediğimiz, HBO Max'e geçiş yapacaklar ve bu diğer platformların katalogları güçsüzleşecek. Ayrıyetten ama bu güçsüzleşmeye rağmen böyle orta üst düzey gelirli ailelerin evine en az 3 streaming platformu gireceğini düşünüyorum artık. Hani yavaş yavaş öyle olmaya başlamıştı zaten. Netflix cepte, yanına işte Blue TV mi Mubi mi alsak falan deniyordu. Fakat hem HBO Max hem Disney Plus gelince işte Netflix'in yanına onlardan birini alsalar, hatta yani ikisini birden almayı isteyecekler de olacaktır elbette de, daha genel olarak düşündüğümde şöyle bir üçlü görüyorum ben kendi adıma da ayrıca: Netflix, Disney Plus / HBO Max ve böyle yanlarına da çerezlik olarak Giyin. Giyin'in şöyle bir avantajı olacak bence: kendini onlara tam olarak rakip gibi konumlandırmıyor. Daha unique, daha niş işlerle farklı bir dikeyde konumlanıyor. Mesela yılbaşında da aylık 4 lira gibi bir kampanya yapmıştı. Bunu sürdürürse eğer ki bu rekabette kazanan taraf, onların arasından parlayan platform olabileceğini düşünüyorum Gain'in. Bir diğer platformumuza geçiş yapacağım şimdi. O da Xen, unuttuğumuz bir platformda ama bu sıralar kendini çok hatırlatıyor. O da Gibi dizisi sayesinde. Benim burada şaşırdığım nokta Gibi dizisinin ani popülaritesi. Ben dizinin ilk sezonunu o zaman Eksen hakkında pek konuşulmazken biraz izleyebilmiştim ve çok beğenmiştim bu arada. Hani demiştim ki keşke Netflix'te olsa. O zaman kesinlikle böyle bir başkadır seviyesinde konuşulabilecek bir iş bence Gibi. Neyse Gibi'nin ikinci sezonu yayınlandı. Böyle son günlerde şeyde görüyordum. Hani 2021'in en iyi Türk dizileri listelerinde görüyordum. Sinema yazarlarında tweetlerinde görüyordum falan. Sonra günlük Feyyaz Yiğit Doz'u Twitter hesabıyla olay çok değişti. O zamana kadar açıkçası kamuoyunda da yani kamuoyu dediğim arkadaşlarım ve Twitter çok fazla Gibi bilgisi, övgüsü görmezken o hesapla birlikte Gibi'nin popülaritesi de çok arttı. Ve şeyi çok merak ediyorum yani bu doğal bir gerçek bir viral miydi? Yoksa yani biliyorsunuz böyle şeyler yapabiliyorlar. Hani biz bu diziyi promote etmek için bir anonim hesaptan çıkarmışçasına bir fan hesabı açalım. Orada kesitler paylaşalım ve bu popülariteye hizmet etsin. Yani Acun bunu düşündüyse tebrik edeceğim. Çok fazla yeni medya bir hareket ve açıkçası çok da doğru bir hareket. Çünkü Gibi dizisini izleyenler şu anda o kitle streaming platformlara para veren kitle Türkiye'de. Tabii korsana düşmesinin de bu arada Gibi'nin popülerliğinde bir yeri var ama Eksen'e de elbette bir getirisi olmuştur. Ve bu da Eksen'in açıldığı kitleleri çok genişletiyor açıkçası. Çünkü Şampiyonlar Ligi kitlesi ayrı, Enes Batur Orkun izleyen kitle ayrı, Gibi izleyen kitle aynı. Belki de bu arada bu streaming kızışmasında Eksen de böyle yerini ediniyordur diye düşünüyorum. Bu arada sorumun cevabını bilen de varsın, versin. Eğer ki Gibi kendi kendine popüler olduysa Acun çok ayrıca mutludur. Bunu Netflix'e kaptırmadığı için de inanılmaz ihya olmuştur. Şeye çok üzülüyor çünkü kesinlikle Erşan Kuneri'yi nasıl kaptırdım Netflix'e diye. Neyse buradan böyle Acun seviyesinden biraz internet ünlülerine doğru inelim. Jahrein'den bahsetmek istiyorum. Kendisi benim bir podcast bölümünde kaydetmiştim hatta kariyeri hakkında. Kariyeri çok ilgimi çekiyor çünkü o işte Twitch'in lideri olarak bu gaming stream'i Türkiye'ye tanıttı. Ve Twitch'i Türkiye'ye getiren insan olmasına rağmen sonradan ondan daha çok izlenenler oldu. Fakat bir şekilde Rekkits'i kurması, siyasete adım atması derken tekrardan sesini duyurabildi ve hatta daha büyük platformlara, televizyona adım atabildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yayınına alarak bu kısa Türkiye streaming tarihinde önemli bir yer elde etti falan. Şimdi ise Jahrein'in de dahil olduğu Rekkits ekibinden 4 kişi Twitch'i bırakarak bu Twitch'le ilgili bütün dramaların sonucunda Twitch'i bırakarak Nimo TV'ye geçiş yaptılar. Ben bunu ilk olarak başarılı yorumlamıştım. Başarılı bir hareket olarak yorumlamıştım. Çünkü Jahrein bir oyun yayıncısı yani bir game streaming platformundan çıktı. Oranın liderliğini yaptı. O yüzden bence YouTube çok yakışmıyordu ona. Yine böyle bir yere geçmesi, yine temeline gaming'i alan bir yere geçmesi Jahrein'in nerede konumlandığını gösteriyor bence. Hani Jahrein biraz ben YouTuber değilim diyor. Evet benim orada çok izlenen bir ev vlog programım var. Çünkü benim bir ünüm var. İşte kesitlerim orada. Evet insanlar beni oradan izliyor ama benim asıl yerim oyun yayınlarının canlı olarak yapıldığı kendini bu dikeyde konumlandıran bir platform diyerek teklif de bence tabii ki güzel geldiği için Nimo TV'ye geçti. Nimo TV'yi de yakın zamanlarda Jahrein'in şu anda kanlı bıçaklı olduğu Miranda'dan duymuştum. Oraya geçip sonra Twitch'e geri döndü yanılmıyorsam. Miranda'yla birlikte duyduğum için evet okey demiştim. Fakat Nimo TV'ye girince gerçekten Çin yapımı olduğu suratıma çarptı yani her yerden fırlayan puanlar, şekerler, sayılar bir şeyler. Fazlasıyla karışık bir user interface'i var şu anda. Düzelteceğini söylüyorlar. Yani ben zaten bu ekibe böyle iyi bir plan yapılmadan, onları iyi bir plana inandırmadan Nimo TV'ye geçirebileceklerini zannetmiyorum. Çünkü oraya geçmeseler mesela daha ciddi bir platform var köşede. DLive diye yanılmıyorsam Hazreti Yasuo'nun yayın yaptığı böyle başka meşhur internet ünlülerinin Atakan bir şey vardı şimdi adını hatırlamıyorum yayın yaptığı. Cüneyt Özdemir'in bir ara YouTube'un yanı sıra exclusive yayın yaptığı D-Line vardı. Onlar daha böyle ciddi, agresif büyümeye çalışıyorlardı Türkiye pazarında. Oraya geçmeyip Nimo'yu tercih ediyorlarsa vardır bir bildikleri demek istiyorum. Başarılar diliyorum. Bu arada bir diğer eleştiri de Nimo TV'ye bu kötü yayın dışında veri güvenliği ile alakalı. Ama baktım yani %51'i Tencent'in olan bir firma ve Tencent owns everything şu anda. O yüzden bilmiyorum. Çok da dert edinemedim açıkçası. Jahren'i seviyorsanız bence gidip oradan izlemeye devam etmelisiniz arkadaşlar. Şimdi bu konuları bırakıp Twitter kısmına geçmek istiyorum. Twitter'dan yorumlamak istediğim 2 adet tweet var bu hafta. İlkini Farklı Evren'in storylerinde paylaşmıştım fakat orada yorumlayamamıştım. Gerçekten bunun üstüne uzun uzun konuşmak gerektiğini düşünüyordum. Solcu Gazete'nin attığı bir tweete gelen alıntı bu. Solcu Gazete demiş ki pedler regl olan herkes için ihtiyaçtır, lüks değildir. Pedlerdeki KDV'yi kaldır. %18'lik fahiş bir vergi var biliyorsunuz bu pedlerde. Ondan bahsediliyor. Bunun karşılığında da Severus 439 isimli kullanıcı demiş ki bedelli askerlik 55.000 TL. Yani ben sırf erkeğim diye hayata bu borç ile başlıyorsam sikimde mi olur ped fiyatına eklenen 10-20 TL. Ayrıca bedelli fiyatı karşısında ped fiyatı devede kulak kalıyor. Hesaplamış. Cinsiyete bağlı maddi gider konusunda esas mağdur siz değilsiniz. Kesin zırlamayı. İnanılmaz kötü. Yani neresinden başlasam bilmiyorum gerçekten. Bana çocukken yaptığımız abi işte kadınlarda hamilelik var da erkekler de askere gidiyor falan gibi ilkokul level tartışmaları hatırlattı. Şimdi burada yani her şeyi geçiyorum. Kadınların hayatı boyunca regl oluşunu, burada sadece bu arada tweette verginin kaldırılması isteniyor. Aslında biz bunun devlet tarafından karşılandığı zamanları falan hayal etmeliyiz. Ancak hayal edebiliyoruz şu an zaten. Neyse, bedelli askerliği yapmayabilirsin ki bu görüşte olan insanlar, bu tweetteki görüşte olan insanlar genellikle milliyetçi oluyorlar. Evet, çok kötü bir şey yaparak şu anda inanılmaz genelliyorum ama neden bu arkadaş uzun dönem askerlik yapmıyor demek istiyorum. Hem para da vermez, o da hazırlamayı keserdi yani. Ücretsiz olarak yapabilmesinin yanında bunu devlet de zorunluluğunu kaldırabiliyor ve böylelikle Avrupa Birliği'ne bize bir adım daha yaklaştırabilirdi mesela. Ama tabii ki böyle bir şey yapılmıyor ve arkadaş da çok yanlış yere sinirini aktarıyor. Beni bu podcast'ı buraya kadar dinleyip bu görüşte olan kimse yoktur diye düşünüyorum. Ama buna çok sinirlenmiştim. Birazcık içimi dökmem gerekiyordu. Teşekkürler arkadaşlar dinlediğiniz için diyerek. Diğer tweet'e geçiyorum. Diğer tweet bence Twitter'da haftanın olayıydı. Çok fazla karşıma çıktı. O destekleyenler, karşı olanlar vesaire olarak. Buradaki öznemiz bir Twitch yayıncısı olan, son zamanlarda Can Sungur ve arkadaşlarıyla yayınlarından tanıyabileceğiniz Tuna Pamir'in attığı bir tweet. Aslında bir thread'in içinde bu linç edilen tweet. Thread 10k favlık bir tweetle başlıyor. Bugün hayatımın en güzel günü, baba oldum, hiç bu kadar sebepsiz mutluluk gözyaşı dökmedim diyor. Kendisini de tebrik ediyoruz bu arada. Sonrasında eşine teşekkür ediyor. Bu deneyimlerini YouTube'a video olarak koyacağını bahsediyor ve birkaç da öneri bırakmak istiyorum anne baba olacak insanlara diyor. Burada dikkat çeken bir tweet var. 2000 alıntıya ulaşmış durumda şu anda ben bu kaydı yaparken arkadaşlar. Okuyorum. Normal doğum harika bir yolculuk. Kolay tırnak işareti a kaçmayın. Kolaya kaçmayın. Hem anne hem baba için müthiş bir aile bağı kurmanıza yardımcı olacak. Hem de normali bu zaten. Tabii süreci iyi anlayabilmek için eşlerin birlikte katıldığı eğitimlere mutlaka gidin. Doğum mekaniklerini öğrenin. Şimdi burada tırnak işaretine şu yüzden dikkat çektim. En çok insanların takıldığı cümle bu olmuş. Kolaya kaçmayın. Evet, burada yanılmıyorsam ikinci tekil şahıs emir kipi kullanılıyor ve bir şekilde de burada üstenci bir yorum var olarak okunabilir ve bir erkek tarafından kadınlara doğum konusunda yapılıyor bu. Şimdi bu gözle baktığımızda bayağı kadın cinayetlerini televizyonda tartışan 5 takım elbiseli erkek görüntüsüne yakın bir yere geliyoruz ve zaten tepkiler de bunun üzerinden başlıyor. Bir Twitter'da bol bol aslında gördüğümüz no uterus, no opinion linci alıyor ve bunu açıkçası çok takipçili hesaplardan da alıyor. Benim gördüğüm en yükseği de yanılmıyorsam YouTuber Tuğba'ydı. Kendisinin de böyle bu konularda yorumlarını bolca paylaşan, hamilelik üstüne de videolar falan çekmiş bir insan. Böylelikle linç oldukça büyüdü. Kendisi Tuna Pamir sonradan bir tekzip tweetleri diyeyim yani hani bu bir cümleye takılmışsınız ben aslında başka şeylerden bahsediyordum falan diye açıklamalar yaptı. En üzüldüğüm kısım da bu arada bu olayda ertesi gün yani doğumun ertesi günü Tuna'nın eşi bu konuda bir thread yazmış. Yani buna vakit ve efor ayırmasına yeni doğum yapmış bir kadını çok çok üzüldüm. Ama tabii ki bu tartışmada ben de iki tarafa da hak veriyorum. Çünkü gerçekten Twitter'da niyet okumak çok zor ve iki yanı da çevrilebiliyor. Hani ben açıkçası hem Tuna'nın bu konudaki görüşlerini yayınlardan bildiğim için hem de thread'in başından itibaren gelen o yeni baba oldum heyecanını hissettiğim için bu kadar olumsuz okumadım. Niyeti daha böyle samimi okudum ve bundan bahsetmek istedim. Yani özellikle benim de aslında içerisinde dahil bulunduğum social justice warrior olarak etiketlenen insanların çok sık yaptığı bir yanlış bu. Anlık niyet okuma yazılı bir platformda çok fazla niyet okuyup çok seri eleştiri ve linçe gidebiliyoruz. Tuna da bence bunu yaşamış. Herkesin çok gergin olduğu, çok dışarı çıkmayıp Twitter'da çok vakit geçirdiği bir ortamda falan bunlar artık iyice doğallaşıyor zaten. Hani Twitter'da görüş bildirip linç yemeyen çok az insan var. Tuna da bu arada bu linçleri iyi handle edenlerden biri bence. Tek de herkese sakince karşılıklarını da vermiş. Neyse diyeceğim odur ki yani bu bence birazcık tartışmamız gereken, üzerine düşünmemiz gereken bir konu. Gerçekten fazla mı aniden çıkış yapıyoruz? Bu konuda gerçekten farklı görüşlerin olduğunu biliyorum. Örneğin Arya Zencefil'le yaptığımız podcast'te ona da sormuştum. O da demişti evet ben de katılıyorum. Bence niyet okumayı bazen yanlış yapıyoruz. Bazen çok fazla aniden yargısız infaz yapıyoruz. Bunu biraz daha üzerine durmamız gerekiyor falan demişti. Bu konuyu bu şekilde ele alan insanların olması güzel. Bence de ilerleyen günlerde Twitter halkı olarak buna daha çok dikkat etmemiz gerekiyor diyorum arkadaşlar. En yorulamam bu kadardı. Siz de program hakkındaki görüşlerinizi, buradaki konular hakkında hem de akış hakkındaki görüşlerinizi bana bölümün açıklamasına koyacağım Instagram adresinden DM olarak iletirseniz çok sevinirim. İnternette neler oluyorum bir sonraki bölümünde görüşmek dileğiyle.